Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. İmam Ahmed bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz Rabbimizin izniyle. Ona hamd ediyoruz. Ve Abdullah İbni Mesud'un rivayet ettiği hadis-i şeriflerle birlikteyiz. 4296. hadis-i şerif. Abdullah İbni Mesud'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cinlerle görüştüğü gecede cinler oradan ayrılınca onlardan iki kişi kaldı ve ey Allah'ın Resulü sabah namazını seninle birlikte kılalım dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana abdest için suyun var mı diye sordu. Ben dedim ki yanımda su yok ama bir matara şıra var dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şıranın hurması da kaynamış suyu da temizdir buyurdu ve onunla abdest aldı. Burada Peygamber aleyhissalatü vesselamın su hükmünde olan hurma şırasıyla da abdest aldığını öğrenmiş olduk. Böyle enteresan bir gecede cinlerle konuşup onlara Allahu Teala'nın kendilerine ulaştırmasını emrettiği şeyleri ulaştırdığı ve birlikte de sabah namaz kıldığı gecenin sabahında abdest için Abdullah İbni Mesud'dan da böylesi bir hurma suyunu istemiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ahmed bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz. 4302. hadis-i şerif. Abdullah İbni Mesud'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte yanımızda kadınlar olmadığı halde bir gazvede bulunuyorduk. Biz ey Allah'ın Resulü kendimizi hadım edelim mi diye sorduğumuzda bize bunu yasakladı. Sonra Abdullah İbni Mesud Maide suresi 87. ayet-i kerimeyi okudu. Ey iman edenler Allah'ın size helal kıldığı tertemiz şeyleri kendinize haram kılmayın. Ya eyhellezine amenu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lekum. Allahu Teala'nın sizin için helal kıldığı tertemiz şeyleri, bu yemek içmek de eş anlamında da hanımlar olarak da haram etmeyin. İslam bu düşüncede değil. Müslümanlar ihtiyaçları oluyor ve savaş ortamında kadınlarından uzaklar. Hadım edelim mi kendimizi diye sordular. Resulullah buna razı olmadı. Efendimizin bu razı olmayışını da Abdullah İbni Mesud Maide 87. ayet-i kerime ile açıkladı. 4312. rivayeti okuyacağız. Abdullah İbni Mesud'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Sizden önceki ümmetlerden bir adam, bir ülkede kral idi. Bu kral Allah'ın ibadetinden uzak olduğunu ve bunun bulunduğu durumdan dolayı olduğunu düşündü. Kendi kendine mevkisinde, makamında, parası pulu içerisinde Allah'a ibadetten uzak bir hayat yaşadığını düşünüyor. Bu gücün, bu saltanatın, bu iktidarın kendisini Allah'tan uzaklaştırdığını düşündü bu kral. Ve bir gece köşkünden, sarayından çıktı ve başka bir ülkeye gitti. O ülkenin sahiline geldi. Bu kimse, bu kral, ücretle kerpiç dökerdi. Yani bu işe başladı. Kazandığından yer ve fazlasını sadaka olarak dağıtırdı. Krallıktan sonra başka bir ülkede, bir sahil kentinde kerpiç döküyor, kazancından yiyebildiğini yiyor, fazlasını da sadaka olarak dağıtırdı. Sürekli olarak böyle yapardı. Bu durumu, ibadeti, fazileti o ülkenin kralına bildirildiğinde yanına gelmesi için peşinden birini gönderdi. Yani o ülkenin kralı da Müslüman bir kral ve böylesi güzel bir insanın kendi memleketinde yaşadığını duydu, onun yanına gelmesini istedi. Ancak adam krala gitmeyi kabul etmemişti. Hükümdar tekrar haber gönderince adam yine gitmeyi kabul etmedi. Bir daha haber gönderdiğinde yine gitmedi. Ve Ondan bana ne? O benden ne istiyor dedi. Benim kralla ne işim olur? Bunun üzerine kral binip adamın yanına gitti. Adam kralı görünce kaçmaya başladı. Kral da adamın kaçtığını görünce peşine düştü. Ancak ona yetişemiyordu. Bunun üzerine ey Allah'ın kulu benden sana bir zarar gelmez dedi. Adam durdu ve kral yanına geldi. Ona Allah sana merhamet etsin. Sen kimsin diye sorunca kral dedi ki ben filan yerin kralı, filan oğlu filanım. Allah'ın ibadetinden uzak olduğumu ve bunun bulunduğum durumdan kaynaklandığını düşündüm. Ve oraları terk edip buraya Rabbime ibadet etmeye geldim. Kral onun verdiği bu cevap üzerine dedi ki ben senin bu yaptığına senden çok daha fazla ihtiyaçlı birisiyim. Zannetme senin ihtiyacın benden çok. Ben senden daha ihtiyaçlıyım böyle bir tavra. Yani ben de aynı senin gibi krallıktan bunalmış, güç ve kuvvet ve servet içerisinde bir hayatla Allah'tan uzaklaştığımın farkındayım. Ahiretimi kaybettiğimi görüyorum. Ben senden daha fazla bu işe ihtiyaçlıyım dedi. Sonra atından inip o atı serbest bıraktı ve adamın peşine takıldı. İkisi birlikte Allah'a ibadet etmeye kulluğa yöneldiler. Allah'a dua ettiler. Kedilerini birlikte öldürmesi için. Sonra ikisi de bir anda öldü diyor. Eskilerden bir hatıra naklederek Abdullah İbni Mesud bize. İmam Ahmed bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyoruz. 4317. hadis-i şerif Abdullah İbni Mesud'un rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ey Allah'ın Resulü kıyamet günü ümmetinden seni görmeyenleri nasıl tanıyacaksın diye sorulunca onlar abdest almalarından dolayı abdest uzuvları nurlu olanlardır buyurdu. Peygamberimiz ümmetini kulluk iziyle, abdest iziyle tanıyacak. Dolayısıyla bütün kulluğumuz bizde bir iz bırakır. Bütün günahların, şirkin, isyanın da iz bıraktığı gibi. Dolayısıyla izimizi çoğaltalım. Kulluk izleri bizde daha çok görülsün diye çabalayalım inşallah. 4318. hadis-i şerif Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde Abdullah İbni Mesud'un rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kul üzüntü veya keder anında şu duayı okursa Allah üzüntüsünü sevince çevirir. Allah'ım ben senin kulun ve kulların olan ana ve babanın evladıyım. Perçemim, kaderim elindedir. Benim için geçerli olan ancak hükmündür, kararındır. Şüphesiz senin hükmün de adalettir. Kendini isimlendirdiğin veya kitabında bildirdiğin veya yarattıklarından herhangi bir kimseye öğrettiğin ya da gayb aleminde kalmasını tercih ettiğin isimlerinle senden Kur'an'ı gönlümün baharı, göğsümün nuru, hüzün ve kederimin kalkmasına vesile kılmanı dilerim. Bu duayı ne zaman okuyacağız? Kul üzüntü veya keder anında okuyacak özellikle. Ashab-ı kiram dedi ki ey Allah'ın Resulü bizim bu sözleri öğrenmemiz gerekir mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet bunları duyan kişinin öğrenmesi gerekir buyurdu. Ben duydum öğrenmem gerekiyor. Siz duydunuz öğrenin inşallah. Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde 4318. hadis-i şerif. Sanırım bu hadis-i şerifi başka kaynaklardan bulma imkanınız da vardır. Allah'ım ben senin kulun ve kulların olan ana babamının evladıyım. Perçemim, kaderim senin elindedir. Benim için geçerli olan ancak senin hükmündür. Şüphesiz hükmün de adalettir. Kendini isimlendirdiğin veya kitabında bildirdiğin veya yarattıklarından herhangi bir kimseye öğrettiğin ya da gayb aleminde kalmasını tercih ettiğin isimlerinle senden Kur'an'ı gönlümün baharı, göğsümün nuru, hüzün ve kederimin kalkmasına vesile kılmanı dilerim diye dua edeceğiz. Allah hüznümüzü, sıkıntılarımızı, kederlerimizi sevince çevirsin inşallah. 4319. hadis-i şerif Abdullah İbni Mesud Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan aktarıyor. O şöyle buyurdu. Size mezarları ziyaret etmeyi yasaklamıştım. Onları ziyaret edin. Kurban etlerini 3 günden sonra yemeyi yasaklamıştım. Ondan dilediğiniz zamana kadar yiyebilirsiniz. Kaplarda şıra yapmayı yasaklamıştım. Onlarda şıra yapabilirsiniz. Ancak sarhoşluk veren her şeyden uzak durun dedi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. İslam'ın ilk dönemlerinde mezarlar tapınılası yerler haline getirilmiş. Dolayısıyla Efendimiz mezar ziyaretini, kabir ziyaretini yasaklamıştı. Sonra Müslümanlara bu konuda izin verildi. İlk dönem Müslümanlar fakir idiler. Kurban etleri hemen dağıtılarak bütün Müslümanların ihtiyaçları giderilsin istendi. Şimdi serbest Müslümanlar bolluğa ulaştılar. Artık diledikleri vakit yiyebilirler, biraz saklayabilirler. İlk dönem kapların içerisinde ne saklandığı belli değildi. İçki çok yoğun kullanımdaydı. Şimdi içki kullanımı tamam bitirildi. En az seviyeye indi, yok edildi. Artık kaplardan dilediğiniz şekilde yararlanabilirsiniz. Fakat sarhoşluk veren her şeyden yine de uzak durun dedi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. 4321. hadis-i şerif Amr bin Meymun'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Her perşembe günü ya da akşamı Abdullah İbni Mesud'un yanına gelirdim. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem hadis rivayet ederken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu dediğini hiç duymadım. Ancak bir perşembe akşamı geldiğimde hadis rivayet ederken Resulullah şöyle buyurdu dedi. Ben bunu bu şekilde duyunca başını önüne eğdi. Ayağa kalktığında kendisine baktım. Gömleğinin düğmeleri çözülmüş, gözleri yaşarmış, boyun damarları kabarmıştı. Şiddetli bir hüzün halinde. Sözünü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şundan daha az veya şundan daha fazla veya şuna yakın ya da şuna benzer bir şey söyledi şeklinde düzeltti. Peygamber aleyhissalatü vesselam adına konuşuyor Abdullah İbni Mesud ve bunu söylerken de bunca hadis rivayet eden bir zat olmasına rağmen oldukça tedirgin. Çünkü din adına, peygamber adına konuşmak zor bir iş. Doğruyu söylemek gerekecek. Resulullah dedi ki dediğinde bu artık geri dönüşü olmayan bir cümle. Bu bakımdan çok dikkatli ve hüzünlü bir halini biz buradan öğreniyoruz. İslam ciddi bir iş. Bizi cennete götürecek yolu tarif ediyoruz. Cehennemden uzaklaştıracak yolu tarif ediyoruz. Peygamber adına söz söylemek, onun adına yalan söylemek büyük bir vebal ve cehennemde yeri hazırlanacak insanın. Bu vebali ancak onun söylediği dini saklamak noktasındaki haberler dengeye getiriyor. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki demekten korktuğumuz kadar onun buyurduklarını duyurmamaktan olan korkumuz galip gelerek bu çabanın içine giriyoruz. Ama öyle olunca Allah'ın dinini aktarma pozisyonunda olan Müslümanlar dikkat edecekler. Ağızlarından çıkanı kulakları duyacak. Kim adına ne adına konuştuklarının farkında olacaklar. Olacağım inşallah. 4336. hadis-i şerifi Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde okuyalım Rabbimizin izniyle. Abdullah İbni Mesud'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Huneyn günü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikteydim. İnsanlar onun etrafından kaçınca yanında muhacir ve ensardan 80 kişi kalıp direndi. O zaman 80 adım kadar geri gittim ama yine de onlara karşı sırtımızı dönmedik. Yani geri geri doğru gidiyorlar ama düşmana karşı sırtlarını dönüp kaçmadılar. İşte Allah'ın huzur ve güven duygusunu indirdiği 80 kişi bunlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katırının üzerinde önümüzde giderken katır bir tarafa çekilmeye başlayınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğerin üzerinden kaymaya başladı. Ben yüksel, Allah seni yükselsin dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana bir avuç toprak ver buyurdu. Toprağı alıp düşman yüzüne doğru serpince müşriklerin gözleri toprakla doldu. Bir avuç toprak. Ama kocaman müşrik ordusunun gözleri toprakla doldu. Çünkü attığı vakit o atmadı, Allah attı. Sonra ensar ve muhacirler nerede diye sordu. İşte oradalar dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları çağır buyurdu. Onları çağırdığımda kılıçları ellerinde ateş gibi parlayarak geldiler. Müşrikler onların geldiğini görünce arkalarını dönüp kaçtılar. Bir Huneyn gününe ait hatırayı Abdullah İbni Mesud bize aktarıyor ve biz de ondan dinliyoruz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın cesaretini, onun savaştaki en ön cephedeki duruşunu bize öğretiyor. Allah-u Teala'nın yardımının nasıl geldiğini ve muhacir ensarın peygambere olan itaatlerini bu hadis-i şeriften öğreniyoruz ve onlara özeniyor, onlar gibi olmayı istiyoruz. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4337. hadis-i şerif. Abdullah İbni Mesud'un rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bazı kimseler cehennemde Allah'ın dilediği kadar kaldıktan sonra Allah onlara merhamet edip oradan çıkartır. Bunlar cennette en alt konumda bulunurlar. Cehennemden çıkarıldıklarında adına hayat suyu denilen bir suda yıkanırlar. Cennetlikler onlara cehennemden gelenler derler. Bunlardan her biri de tüm dünya ahalisini misafir etse hepsine yataklar serer, yedirip içirir, evlendirir, yine de sahip olduklarından bir şey eksilmez. Allahu Ekber. Cennete giren son kimseler, Allah'ın azatlıları. Rabbimiz onları cennetteki hayat suyuyla yıkıyor ve bir bitki gibi yeniden imal oluyorlar. Tertemiz vücutlar, yeniden yaşanan bir hayat başlıyor. Ve Allah-u Teala onlara ikramlarda bulunmuş. Oysa bunlar cennetliklerin en altında bulunanlar. Cennetlikler onlara cehennemden gelenler diyor ama bu onları kötüleyen bir lakap değil. Onlar bununla utanç içini gezmiyorlar. Ya bu onlar için Allah-u Teala'nın verdiği bir makam, bir güzellik. Dünya ahalisinden hepsi oraya onlara misafir gelse, yedirseler, içirseler, evlendirseler yine de mülklerinden bir şey eksilmeyecek kadar da zenginler. Dünyada ulaşılmayacak bir mükafatı cennete cehennemden günahları yanarak gelenler ulaşacaklar. O zaman bir düşünün, direkt olarak cennete girenlerin mükafatlarını ölçebilir miyiz? Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyoruz Rabbimizin izniyle. 4362. hadis-i şerifi okuyacağım Mevla'nın izniyle. Hazreti Ömer'in faziletlerini anlatıyor Abdullah bin Mesud. Ömer dört konuda diğer insanlardan öne geçmiştir. Birincisi, Bedir Savaşı'nda ele geçirilen esirler konusunda onların öldürülmesi yönünde görüş belirtti. Allah bu konuda daha önceden Allah'tan verilmiş bir hüküm olmayaydı, aldıklarınızdan ötürü size büyük bir azap erişirdi. Enfal 68. ayet-i kerime indirdi. Yani Hazreti Ömer'in görüşünü destekleyen bir ayetti bu. İkincisi, hicab, örtünme konusundadır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eşlerine örtünmelerini söylenince Zeynep, vahiy evimize inerken bizi sen mi kıskanacaksın dedi. Bunun üzerine Allah, peygamberin hanımlarından bir şey istediğiniz zaman perde arkasından isteyin ayetini indirdi. Hazreti Ömer, Peygamber aleyhissalatü vesselamın eşlerinin örtünmesini istiyor. Zeynep annemiz de bizim evimizde bize vahiy geliyor. Bunu kıskanacaksa, bunu ayarlayacaksa Resul aleyhissalatü vesselam ayarlamalı. Sen mi bu işe karışıyorsun dedi sanki. Ve ama Allah-u Teala Hazreti Ömer'i destekleyen Ahzab 53. ayet-i kerime indirdi. Üçüncü konu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Müslüman olmadan önce onun hakkında Allah'ım İslam'ı Ömer ile destekle diye dua etmesidir. Ömer'in bir başka fazileti de bu. Dördüncüsü de Hazreti Ebu Bekir'in hilafeti konusunda ona ilk biat eden kişi olmasıdır. Hazreti Ömer'e ilk elini verip biat eden de Hazreti Ömer idi. Bu da onun faziletlerinden bir başkasıdır diyor Abdullah İbni Mesud. 4365. hadis-i şerif de şöyle, Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde Abdullah İbni Mesud'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Müşrikler güneş sararana veya kızarana kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ikindi namazından alıkoydular. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi orta namazdan alıkoydular. Allah da onların karınlarını ve kabirlerini ateşle doldursun buyurdu. Bilebildiğim kadarıyla bu Hendek gazvesinde oldu. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz için kızıyor. Namazdan engelledikleri için onlara bu şekilde beddua ediyor. Namazın ciddiyetini anlamamız için bütün vakitler ve özellikle ikindi namazı için önemli bir uyarı bu. Dolayısıyla Rabbim namazlarımıza sahip çıkmayı bize ihsan etsin. 4373. hadis-i şerif Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Abdullah İbni Mesud bize rivayet ediyor. İçinizden olgun ve aklı başında olanlar arkamdaki birinci safta yer alsınlar. Derece olarak sonra gelenler ondan sonraki safta yer alsınlar. Daha sonra gelenler de bir sonraki safta yer alsınlar. Ayrı durmayın ki kalplerinizde ayrılık olmasın. Namazda çarşıdaki kargaşa gibi kargaşa yapmaktan sakın. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sahabesinin ve ümmetin bütün hayatına müdahale etmekte ve her alanda onları dizayn ediyor, düzenliyor, bir nizam, intizam getiriyor. Namaz da bu işin merkezi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imam olarak onların önüne durduğunda onun arkasında olanlar Müslümanların en bilgeleri, bilgilileri, erdemlileri, faziletler olacak. Sonra diğerleri, sonra diğerleri. Bunu onlar kendi aralarında biliyorlar. Kimin öne geçeceğini, kime geride duracağının da farkındalar. Böyle bir güzellikle sıralanacaklar ve düzgün duracaklar, düzenli olacaklar. Çarşı pazardaki gibi kaynaşıp durmayacaklar. Namazda böyle bir hareket olmayacak. Sükunet, sekinet, bir ağırbaşlılıkla, tevazu ile Allah katında bir araya gelecekler. Fert olarak tevazulu, ağırbaşlı, kimin huzurunda olduğunu farkında ve toplum olarak da böyle bir görüntü kendiliğinden oluşuyor Allah'ın izniyle. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4379. hadis-i şerifte şöyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ın benden önceki ümmetlere gönderdiği her bir peygamberin kendi ümmetinden havarileri ve dostları olmuştur. Bunlar o peygamberden sonra sünnetine tutunur. Yani peygamberin uygulamalarına tutunur, emirlerine uyarlar. Onlardan sonra ise yapmadıklarını söyleyen, emredilmeyen şeyleri yapan kimseler çıkar. Bu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelecek durumu da izah etmekte bize. Her peygamberin yanında onunla beraber savaşan havarileri var. Ve Resul vefat edince o havariler, o arkadaşları onun sünnetine, onun uygulamalarına tutunur, sarılır ve yap dediği şeyleri yapar, yapma dediklerinden uzaklaşırlar. Fakat daha sonraki nesiller kendilerinden bir şeyler uydururlar. Yapmadıklarını söylerler. Peygamber ile birlikte olan o güzel insanları anar, onların yaşadıklarını dile getirir ama kendileri sanki onu yapıyormuş gibi söyler, ifade ederler ve ardından emredilmeyen şeyleri de bid'at olarak hayatlarına koyarlar. Mevla bizi korusun. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetini de bu yaşanmış, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da bu gerçekleşmiştir. Yani onun ümmetinden de yapmadıklarını söyleyen ve emredilmeyen şeyleri yapan kimseler çıktı ve çıkmaya devam etmektedir. Ben bu ayetleri, bu hadisleri okurken en çok korktuğum şeylerden birisi, beni dinleyenlerin burada okuduklarımın tamamını yaşadığımı, yaptığımı düşünmeleri korkusudur. Allah bizi insanların zihninde yanlış anlaşılmaktan da muhafaza buyursun. Böyle bir iddia ile okumuyoruz. Okuduklarım Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a dair ve arkadaşlarına, ashabına dair muhteşem görüntüler, fotoğraflar, hatıralar. Bunları okuyorum ki benim zihnim güzelleşsin. Kalbim imanla dolsun. Hayatım da onlarınkine birazcık olsun, benzesin. Bu bakımdan iddialı konuşmaktan, iddialı aktarımlarda bulunmaktan, sanki onların kahramanlığını yapıyormuş gibi, sanki onların takvasını gerçekleştiriyormuş gibi sözler söylemekten, dinleyen nasıl da adam hisli, nasıl da coşkulu ama nasıl da Allah'tan korkuyor gibi anlaşılmaktan da Allah'a sığınalım. Düz olmak, güzel olmak ve ama doğruyu doğruca aktarmak bize lütfedeceği şeydir Rabbimizin. Evet, burada bir adam ya da adamlar var. Peygamber aleyhissalatü vesselamların peşi sıra gidenler. Yapmadıklarını söylüyorlar ve kendilerine emredilmeyen bir dini uyduruyorlar. Ya Rabbi sen bizi koru. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4393. hadis-i şerifle birlikteyiz. Abdullah İbni Mesud'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Biz Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabı mucizeleri bereket olarak kabul ederdik. Siz ise onları korkutucu olarak görmektesiniz. Bir defasında Resulullah ile birlikteydik ve suyumuz yoktu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında su bulunan kişiye bakın, su varsa getirsin buyurdu. Biz de öyle yaptık ve Resulullah'a su getirildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem suyu bir kaba döküp ellerini suyun içine koydu. Bunun üzerine parmakları arasından su çıkmaya başladı. Sonra haydi güzel bir şekilde abdest almaya, bereket Allah'tandır buyurdu. Ben kana kana içtim. Herkes de ondan içti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemek yerken yemeğin Allah'ı tesbih ettiğini işitirdik. Bu bereketi birlikte yaşıyorduk diyor Abdullah İbni Mesud. Daha evvel okuduğumuz bir hadis-i şerif ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına dair bu bereketi bir daha okumak istedim. Ahmet bin Hanbel'in müsnedi ile birlikteyiz. 4397. hadis-i şerif şöyle. Abdullah İbni Mesud Ebu Musa el-Eş'ari'nin evine gelmişti. İkisi de sahabe. Namaz vakti gelince Ebu Musa dedi ki ev sahibi, ey Ebu Abdurrahman, sen bizden daha yaşlı ve alimsin. Buyur, imam ol dedi. Abdullah aksine, sen öne geçip imam ol. Çünkü evine ve mescidine gelen biziz. İmam olmayı sen daha fazla hak edersin dedi. Bunun üzerine Ebu Musa namazı kıldırmak için öne geçti ve ayakkabılarını çıkarıp namaz kıldırdı. Namaz bitince Abdullah ona, neden ayakkabılarını çıkarıyorsun? Kutsal vadide misin ki? Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mestleri ve ayakkabılarıyla namaz kıldığını gördüm dedi. Rabbim en iyisini bilir. Anlayabildiğimi ifade edeyim. O dönemdeki evler halılı kilimli de değil. Yani Müslümanların evleri de toprak zemin. Oraya girmişler, oturup konuşmuşlar, arada namaz kılacaklar ve sahabi namazını kıldırırken ayakkabılarını çıkarttı. Fakat Abdullah, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bildiği bir başka bilgiyi söyleyerek itiraz etti sonrasında. Kutsal vadide misin dedi. Çünkü Musa'ya Allah-u Teala böyle demişti. Ey Musa, ayakkabılarını çıkart. Çünkü kutsal vadidesin. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mest ve ayakkabılarıyla namaz kıldığını gördüm dedi. Eğer açık ve ağır bir pislik yoksa ayakkabıyla da namaz kılınabilir. Müslümanların namazı da, abdesti de, imamlıkları da, cemaat oluşları da, misafirlikleri de, ev sahibi oluşları da Resul aleyhissalatü vesselamın sünnetine uygun. Ashab-ı kiram bize bunu öğretiyor. Aralarındaki oturumları, konuşmaları da böyle. Biz de bu hadis-i şerifleri bunun için okuyoruz. Peygamber aleyhissalatü vesselama benzeyelim. Onun gibi olalım, onun sünnetine sarılalım. Yapmadığımız şeyleri iddia etmeyelim. Emredilmediğimiz şeyleri yapmayalım ki onun yolunda duralım. Rabbim o yolda yaşamayı ve ölmeyi bizlere ihsan etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed.